Ayrım 10, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 123. 2015'te kaçan fırsat. 2015'teki 7 Haziran seçiminden sonra muhalefet partilerinin üçünde de bu gerek yerine getirilemedi. Bunun tabii nedeni tek değil. 7 Haziran 2015 öncesindeki seçim hazırlığı döneminden itibaren o konuda başta muhalefet partileri arasındaki diyalog eksikliği olmak üzere çok sayıda neden var. Ama o eksikliğin en azından 7 Haziran seçiminde alınan sonuçtan hemen sonraki birkaç gün içinde giderilmesi mümkün değil miydi? Tabii mümkündü, ayrıca gerekliydi, hatta zorunluydu. Ama bu gerçeğin ilgililerin tümü tarafından kabul edilmesi mümkün olmamıştır. Partilerden biri MHP, o eksikliği gidermek yerine tüm partilerde herhangi bir görüşme yapmanın kapısını gürültülü bir şekilde kapatmayı tercih etmiştir. Bu kitabın önceki bölümlerinde belirttim, bunun gerekçesinin anlaşılması kolay değildir. Ama 7 Haziran 2015 gecesini ve daha sonraki günleri, geceleri bir kenara koyalım. Meclis başkanı seçimi konusu gündeme geldikten sonra bile MHP o konudaki işbirliğinin yolunu açmamıştır. Meclis başkanı seçiminin ikinci turundan sonra bile yapılabilecek bir şey vardı. Üç parti kendi içlerinden çıkan üç adaydan herhangi biri üzerinde bir son dakika anlaşması yapmak için aralarında bir diyalog imkanı arayabilirlerdi. O da gerçekleşememiştir. Özetle meclis başkanı seçimi sırasında üç partinin eline çok önemli bir fırsat geçmişti. O fırsat göz göre göre kaçırılmıştır. Bunu burada belirtmemin nedeni daha önceleri benim de görev yaptığım meclisteki arkadaşlarımdan bazılarını kınamak değil. Bu gibi fırsatların, imkanların hiç olmasa bundan sonra kaçırılmaması gereğini hatırlatmaktır. Çünkü ülkemizdeki bugünkü gidişle bir gün öyle bir noktaya gelinebilir ki o gidişi durdurmanın imkanı bir daha ele geçmeyebilir. Sonuç olarak AKP 7 Haziran 2015 seçimi sonunda meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının yanında Meclis Başkanlığı makamına da kendi adayını seçtirmeyi başardı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı. AKP'nin bu başarısı seçim gecesinden beri hep aklında olan tekrar seçim hedefine ulaşma yolundaki manevralarını büyük ölçüde kolaylaştırdı. AKP dışındaki partilerin ise 7 Haziran'daki kazanımlarının sağladığı çok önemli bir olanağı kaybetmelerine neden oldu. Ve böylece 2015 yılı yazının bir kayıp yaz haline gelmesinin kapısı açılmış oldu. 5. Bölüm AKP iktidarının altın yılları. AKP'nin temelinde Erbakan'ın liderliğindeki partiler var. O partilerde siyasete başlayan gençlerden bir kısmı Fazilet Partisi'nden sonra AK Parti'yi oluşturdular. Erdoğan'ın ilk 4-5 yılı AKP'nin altın yılları sayılır. AB ile müzakerelerin başlaması, liradan 6-0 atılması, partiye ilgi duyan kesimlerin artması o 5 yıldaki aşamalardı. 2007'den sonra Ergenekon davaları dönemi başladı. Bu sayfada AK Parti'nin geçtiği yollarla ilgili partiler listesi ve Necmettin Erbakan ve diğer partililerin fotoğrafı var. Geçtiği yolları özetlersek Milli Nizam Partisi 1970, Milli Selamet Partisi 1972, Refah Partisi 1987, Fazilet Partisi 1998, Saadet Partisi ve AK Parti 2001'de kurulmuş. Fotoğrafın altındaki yazı şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kuruldu ve 2006 yılının 14 Mayıs'ında 5. yılını kutladı. Ama o yılın arkasında 30 yılı aşan bir tarih dönemi daha var. Profesör Necmettin Erbakan'ın işaret parmağı amblemiyle başlattığı Milli Görüş Hareketi'nin partileri var. AKP'nin bugünkü kurucu kadrolarının yetiştiği siyasi ortam, yukarıda adları ve kuruluş tarihleri görülen o partilerde oluşmuştu. AKP 2001 yılının 14 Ağustos'unda kuruldu. Ama arkasında 1960'lardan beri bir partiler zinciri vardı. Profesör Necmettin Erbakan'ın kurduğu veya kurdurttuğu ama hep fiili lideri olduğu partiler, sırasıyla ve kuruluş yıllarıyla. Milli Nizam Partisi 1970, Milli Selamet Partisi 1972, Refah Partisi 1983, Fazilet Partisi 1998, Saadet Partisi 2001. Erbakan Sinoplu bir ailenin çocuğuydu. 29 Ekim 1926'da doğmuştu. Demirel gibi İstanbul'da Teknik Üniversitede okuyup mühendis olmuştu. Bir süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1967'de Odalar ve Borsalar Birliği'nin önce genel sekreteri olmuş, 1969'da da genel başkanlığına seçilmişti. Fakat Adalet Partisi hükümeti o seçimleri iptal ettirince görevine devam edememişti. Erbakan 1969 genel seçiminde Demirel'in Adalet Partisi'nden politikaya girmek istedi. Başvurusuna olumlu cevap alamayınca Konya'dan bağımsız aday oldu. Bağımsız adayların seçim kazanması zordur ama kazandı, milletvekili oldu, bir de parti kurdu. Partinin adı Milli Nizam Partisi'ydi. İslamiyet'e öncelik veren siyasi çizgisine koyduğu ad Milli Görüş'tü. Bir süre sonra o parti kapatıldı, Erbakan onun yerine Milli Selamet Partisi'ni kurdu, partinin genel başkanı oldu. MSP'den AKP'ye. Milli Selamet Partisi MSP 1973'te 48 milletvekiliyle meclise girdi. Mecliste Bülent Ecevit'in başkanlığındaki CHP 1. Süleyman Demirel'in başkanlığındaki Adalet Partisi AP 2. partiydi. MSP 3. partiydi. Biri soldan öteki sağdan iki partinin de koalisyon kurabilmesi için anahtar parti durumundaydı. Erbakan önce Bülent Ecevit'in sonra da Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetlerinin kurulmasında o anahtar durumunu kullandı. Arka arkaya iki partinin de koalisyon ortağı oldu. İkisinde de başbakan yardımcılığını üstlendi. 1980'deki askeri darbeden sonra partisi kapatılıp hakkında soruşturma açılan liderler arasında Necmettin Erbakan da vardı. 9 ay hapiste yattı. 1987'de siyasi yasaklar kalkınca Refah Partisi'ni oluşturdu. 1995 seçiminde Refah Partisi %21,38 oy alarak meclise 158 milletvekiliyle girdi. Öteki partilerin oy oranları ve milletvekilliği sayıları şöyleydi. DYP 19,18, 135 milletvekili. ANAP 19,65, 132 milletvekili. DSP 14,64, 76 milletvekili. CHP 10,71, 49 milletvekili. 1995-1999 meclisinde arka arkaya kurulan 4 koalisyon hükümetinden birini Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'le birlikte kurdu. İki lider aralarındaki anlaşmaya göre başbakanlık süresini rotasyon usulüyle paylaşacaklar ve birer yıl sürdüreceklerdi. İlk başbakan Erbakan oldu. 1997'de 28 Şubat dönemi diye anılan dönemde başbakanlıktan istifa edip yerine Çiller'in gelmesini sağlamak istiyordu. Bunu dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel önledi. Hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz Ecevit'in Demokratik Sol Partisi ile ve DYP'den ayrılanların katılımıyla o hükümeti kurabildi. Refah Partisi ise bir süre sonra 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. Erbakan Refah Partisi yerine Fazilet Partisi'ni kurdurdu. O partisi de Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldıktan sonra Saadet Partisi'ni kurduruyordu ki o zamanki kadroları içindeki ayrılıkçılar harekete geçtiler. Saadet Partisi'nin 2001'in 20 Temmuz'undaki kuruluşundan sonra 14 Ağustos 2001'de ayrı bir parti kurdular. Adını Adalet ve Kalkınma Partisi AKP koydular. Kısaltılmış ad olarak AK Parti sözünü kullanmaya başladılar. Amblem olarak da etrafını aydınlatan bir ampul resmini seçtiler. AKP'nin ilk kadroları. AKP'de veya AKP'lilerin tercih ettiği ismiyle AK Parti'de Profesör Erbakan'ın daha önceki kadrolarından birçok isim vardı. Eski milletvekillerinden Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener onlar arasındaydı. Partinin genel başkanlığına getirilen isim ise İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan'ın milletvekili adayı olmasına bir engel vardı. İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında bir toplantıda okuduğu şiirle halk arasında kin ve nefret uyandırmak suçunu işlediği iddia edilmiş ve hapse mahkum olmuştu. 4 ay 10 gün hapis yatması gerekmişti. Şiir Ziya Gökalp tarafından 1912-13'te Balkan Savaşları sırasında yazılmıştı. Erdoğan bunun son kıtasını okumuştu. Savcı ve mahkemede sanığın konuşmasındaki sözlerini de göz önünde tutarak o kıtada suç unsuru bulunduğu kanaatine varmıştı. Erdoğan 4 ay 10 günlük cezasını çekmişti. Ama o suçtan mahkum olanlar o zamanki mevzuata göre milletvekilliğine aday olma hakkını yitiriyorlardı. Yeni kurulan parti Recep Tayyip Erdoğan'ı buna rağmen genel başkan seçmişti. Çünkü parti kurucularının partiyi harekete geçirip başarılı kılabileceğine en fazla inandıkları isim oydu. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP veya AK Parti kısa zamanda örgütlendi. 3 Kasım 2002'de yapılacak seçime hazırlandı. Ve daha önceki bölümlerde grafiklerle de anlattığımız gibi %10 barajının varlığından da faydalanarak o seçimin iktidar partisi oldu. %34,28 oyla 363 milletvekili çıkardı. Partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan hapis cezası yüzünden meclis dışında kalmıştı. Başbakanlık görevini Erdoğan yerine Abdullah Gül üstlendi. Fakat AKP kadroları o durumu geçici bir durum sayıyorlardı. Amaçları Erdoğan'ın da meclise girmesini ve başbakan olmasını sağlamaktı. Meclise %34,28 oyla girip 363 milletvekiliyle yeni iktidar partisi olan AKP'nin meclisteki ve hükümetteki ilk gündem maddesinde o hedef vardı. Şiir, hapis ve 2002 seçimi. İktidar partisi AKP'nin genel başkanını meclise sokamaması gibi olumsuz bir durumun düzeltilmesi hem yasalarda hem de anayasada belirli değişikliklerin yapılmasıyla mümkündü. Fakat o değişikliklerin yapılması da yetmezdi. Ülkenin 81 ilinden birinde boşalacak milletvekillikleri için yeniden seçim yapılacak ve Erdoğan o seçimde aday olup seçimi kazanacaktı ki milletvekili olabilsin. Sonra da partisinin genel başkanı olarak başbakanlığa getirilebilsin. Yasal koşullar böyleydi. Erdoğan'ın mahkumiyetine ve aday olamamasına yol açan şiir Ziya Gökalp'in imzasını taşıyordu. Balkan Savaşı sırasında askerin moralini yükseltmek amacıyla yazılmıştı. Erdoğan son kıtasını okumuştu. Tamamı şöyleydi. Asker duası. Elimde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki, din ile vatan, ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdad eyle ya Rabbi, ömrünü müzdad eyle ya Rabbi. Yolumuz gaza, sonu şehadet, dinimiz ister sıdk ile hizmet, anamız vatan, babamız millet, vatanı mamur eyle ya Rabbi, milleti mesrur eyle ya Rabbi. Sancağım tevhid, bayrağım hilal, birisi yeşil, ötekisi al. İslam'ı acı, düşmandan öcal, İslam'ı abad eyle ya Rabbi, düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Cenk meydanında nice nice koç yiğit, din ile yurt için oldular şehit. Ocağı tütsün, sönmesin ümit, şehidi mahzun etme ya Rabbi, soyunu zebun etme ya Rabbi. Kumandan zabit babalarımız, çavuş onbaşı ağalarımız, sıra ve saygı yasalarımız, orduyu düzgün eyle ya Rabbi, sancağı üstün eyle ya Rabbi. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ziya Gökalp 1912. Erdoğan'a CHP katkısı. Erdoğan'a başbakanlık kapısını açan koşullar meclisteki tek muhalefet partisi olan CHP'nin katkısıyla gerçekleşti. Zaten o katkı olmadan gerçekleşemezdi. Çünkü AKP'nin milletvekili sayısı çoktu ama anayasayı meclis oylamasıyla değiştirmeye yetmiyordu. Deniz Baykal'ın başkanlığındaki o zamanki CHP yönetimi Erdoğan'ın milletvekili olması için gerekli olan anayasa ve yasa değişikliklerine olumlu oy vermeyi kabul etti. O değişikliklerle Erdoğan'ın seçilme hakkını ortadan kaldıran mahkumiyetinin nedeni olan şiiri okuması suç olmaktan çıkarıldı. O süreç devam ederken bir gelişme daha oldu. Yüksek Seçim Kurulu 3 milletvekilinin seçildiği Siirt ilindeki seçimi usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. O seçimin yeniden yapılmasına karar verdi. Böylece Erdoğan'ın milletvekili adayı olacağı seçim çevresi de belli oldu. O arada seçimin hangi gün yapılacağı da gene çıkarılan bir yasayla belirlenmişti. İptal kararından 4 ay sonraki 9 Mart 2003 günü yapılacaktı. Fakat sonuca varmak için bir başka sorunu daha aşmak gerekliydi. Anayasaya göre seçim yasalarında değişiklikler ancak aradan bir genel seçim geçtikten sonraki seçimde yürürlüğe girebilirdi. Hemen yürürlüğe girmesi için çare ya o konudaki anayasa maddesinde değişiklik yapmak veya anayasaya bir geçici madde eklemekti. AKP'nin o sıradaki milletvekili sayısı 363'tü. Yani yeterli sayı olan 367'yi aşmak için başka partilerin milletvekillerinden emanet oy almaya ihtiyacı vardı. CHP AKP'nin o eksiğini tamamladı. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak önerilen maddeler ana muhalefetin de evet oylarını alarak kabul edildi, yürürlüğe girdi. Ve 2003'ün Mart ayı başında yenilenen Siirt seçiminde 3 milletvekilliğinden 3'ünü de AKP kazandı. İptal edilen 2002 genel seçiminde AKP 3 milletvekilliğinden sadece birini kazanabilmişti. Öteki 2 milletvekilliğinden biri bağımsız olarak seçilmişti, birini de CHP adayı kazanmıştı. Fakat yeniden seçim için haftalar boyunca devam eden Erdoğan meclise kampanyasının etkisi seçmen çoğunluğunun AKP'den başka bir seçeneğe yönelmesine imkan vermemişti. Bir önceki seçimde kazanıp yeniden aday olan CHP'li Ekrem Bilek de seçimi kaybetmişti. Böylece 3 Kasım 2002'deki seçimden beri izlenen hedefe ulaşıldı. 14 Mart 2003'te nöbet değişimi oldu. Gül hükümeti istifa etti. O zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yeni hükümeti kurma görevini Siirt milletvekili Erdoğan'a verdi. O da hükümeti kurdu. Gül Dışişleri Bakanı oldu. Başbakan yardımcılığını da üstlendi. Zülfü Livaneli'nin uyarısı. Şimdi burada bir parantez açayım. Yukarıda belirttim. Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olmasının sağlanması CHP'nin aktif katkısıyla mümkün oldu. Ancak parti içinde o aktif katkıyı aşırı aktif bulanlar da vardı. Onların itirazı üzerine parti içinde tartışmalar çıktı. Partinin o sıradaki genel başkanı Deniz Baykal'dı. İtiraz edenler arasında partinin o zamanki İstanbul milletvekillerinden Zülfü Livaneli vardı. Livaneli o tartışma sırasındaki düşüncelerini ve izlenimlerini sonradan Vatan Gazetesi'ndeki bir yazısında açıklamıştı. 24 Temmuz 2007. Livaneli Baykal'a o zaman söylediklerini şöyle özetlemişti. Başbakan olmak elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan... Bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip, anayasayı değiştirip, grubu baskı altına alıp, Siirt seçimlerini es geçip Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz canhıraş çabanın %1'ini partiniz için verseydiniz sonuç bambaşka olurdu. Siz o gün söylediğim gibi Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz. Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'a o gün söylediğim gibi diye atıfta bulunduğu bir görüşmesi vardı. Livaneli yazısında o görüşmeyi de anlatmıştı. Şunları yazmıştı. Deniz Bey lütfen hatırlayın. 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara akşamında Mehmet Sevigen'in evindeydik. Ben Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmemden geliyordum. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Erdoğan'ın ise meclise girme umudu kalmamıştı. Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti. Çünkü siz Tayyip Erdoğan başbakan olacak diye tutturdunuz. Sizi çok tehlikeli bir oyun bu diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız. Hayır dediniz, 2 ay dayanamaz. Göreceksiniz, 2 ay dayanamaz. Livaneli Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilip başbakan olmasına CHP'nin verdiği desteği eleştirirken, onun bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi olduğunu ifade ediyordu. ABD ve AB'nin dış politikalarına değiniyordu. Onlar için amacın Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapmak olduğunu, Erdoğan'ın da onların bu hedefine uygun siyasetler izleyeceğini öne sürüyordu. Bu görüşlerine karşı Deniz Baykal'ın Erdoğan için o 2 ay dayanamaz gider gibi bir tez öne sürdüğünü belirterek o toplantıda Baykal'a şunları söylediğini yazıyordu. Erdoğan sizin dediğiniz gibi 2 ayda gitmeyecek. Tam tersine burada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. 2 ay dayanamaz iddianızı görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar tezine oturttunuz. Ama bunların hepsi bahaneydi. Çünkü siz iki partili rejimin işinize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü siz ana muhalefet lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 134.